Ayrım 5. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin, sayfa 49. Celal Sılay. Celal Sılay'ın kitabı Doğa. Dipnot, 11 Aralık 1965'te Az Gittik Uz Gittik adlı köşe yazılarında yayımlanmıştır. Bir sanatçıyı salt eserleriyle mi yoksa yaşamıyla mı daha iyi tanıyoruz diye zaman zaman düşünüyorum. Yani okurlar sanatçının eseriyle mi yoksa yaşamıyla mı daha çok ilgileniyorlar? Sanatçının eseriyle yaşamını elbette birbirinden ayıramayız. Bu ikisi birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Ama ben bunu demek istemiyorum. Biz önce sanatçının eserine mi yoksa yaşamına, yaşamındaki serüvenlere mi ilgi duyuyoruz? Bana öyle geliyor ki içinde aydınların da bulunduğu bir kalabalık eserinden önce sanatçının yaşamıyla, yaşamındaki dalgalanmalarla, fırtınalarla ilgileniyor. Birçok sanatçı bunu ya bilinçli olarak ya da sezgileriyle bildiklerinden eserlerine ilgiyi çekmek için daha önce şaşırtıcı davranışlarıyla, merak et çekici serüvenleriyle ortaya çıkıyorlar. Bu türlü davrananlar gerçekten değerli değillerse eserlerinden ortada hiçbir şey kalmayacağı için sonunda maskara olur kalırlar. Ama bir sanatçı değerleri varsa şaşırtıcı davranışlarıyla dikkati ve ilgiyi üzerinde toplayarak eserlerinin değerlerini de tanıtırlar. Celal Sılay'ın yeni kitabı Doğa'yı okurken işte bunları düşündüm. Niçin eleştirmenler, edebiyat, sanat dergileri bu değerli şairin eserleri üstüne gereğince eğilmiyorlar? Bundan önce yayımlanan Adamca adlı şiir kitabı da basında ve sanat dünyasında gereğince yansımış, yer bulmuş değildi. Niçin böyle olur diye düşünüyorum. Diyelim ki yaşıtım olan Celal Sılay'ı günümüzün eleştirmenleri kendilerince konu edinmek için yetenekli bulmuyorlar. Ama öte yandan ne türlü şairlere sanat dergilerinde bol sayfalar ayrıldığını da görüyoruz. Demek ki Celal Sılay'a karşı bu susuş, onu değerli ya da değersiz bulmaktan ileri gelmiyor. Diyorum ki eleştirmenlerin Celal Sılay'ın şiirine karşı bu susuşları Celal Sılay'ın oluşumundan, kişiliğinden ileri geliyor. Oysa Celal Sılay'ın davranışları da, yaşamı da dikkati ve ilgiyi üstüne çekecek kadar şaşırtıcıdır. Ne var ki Sılay eserleri üstüne dikkatler çevrilsin diye özellikle böyle şaşırtıcı davranmıyor. Onun doğal davranışı bu, kendiliğinden böyle. Üstelik Celal Sılay'ın çevresine karşı bir iticiliği, dahası bir tepiciliği de var. Eserleriyle ilgilenilsin diye özel ve yapma bir davranışı olmadıktan başka, oluşumundaki itiyle Sılay bunun tersini yapıyor. Sılay'ın şiirleriyle eleştirmenlerin ilgisizliklerinin belki de tekleri bu değil ama bence en belli başlısı bu. Yaptığı işe yani şiirine güveninden olacak, Celal Sılay'ın yayılmak, genişlemek konusunda bir umursamazlığı da var. Öyle ki yeni kitabı Doğa'yı arasanız bile birçoklarınız bulamayacaksınız. Bunda yine ruh yapısından öteriz, Sılay'ın bütün yaşamınca istediği halde toplumsal aksiyona giremeyişinin de etkisi vardır sanıyorum. Celal Sılay pek beğendiğim ve sevdiğim şairdir. Yeni kitabı Doğa'yı da bundan önceki Adamca gibi severek, beğeni duyarak birkaç kere okudum. Sılay bu iki şiirinde de bir şiirsel senfoni yaratıyor kanısındayım. Düşünceyi, güzelliği ve duyguyu şiir kalıbında öyle ezip özetlemiş ki, bize sundukları büyük bir kitabın sanki bir damla, bir sözcük olarak esprisidir. Bir bütün olan kitaptan parçalar alarak o şiir senfonisini bozacağımı bilsem de bazılarını buraya aktaracağım. Papatya'da sarı, daha sarı, aktan. Gökte yıldız, daha yıldız, yerden. Duyguda söz, daha söz, dilden. Elde el, elden. Kum kumdan başka, damla damladan, başlıklı bölümden. Ne bu ne? Benzemez. Su ile su, dal ile dal, kuş ile kuş, birbirine. Celal Sılay Doğa'yı şöyle bitiriyor. Sesi her şarkıya uyanların, yok kendi şarkıları. Celal Sılay böylece kendini anlatmış oluyor. Onun kendi şarkısı var, yalnız kendi sesiyle söylenebilen. Kuşun boyu, kafeslik, açılmaya görsün kanadı, uçar gökten göğe. Balığın boyu, havuzluk, oynamaya görsün kuyruğu, yüzer denizden denize. İnsanın boyu, adımlık, uyanmaya görsün usu, dalar uzaydan uzaya. Not: Birlikte Öldüklerim kitabımda Celal Sılay bölümüne Çetin Özkırım'ın Düş Erimi adlı kitabındaki Celal Sılay'ı anlatan bölümünü alacağım. Sayfa 266, 267, 268, 269, 270, 271. Çetin A. Özkırım'ın Düş Erimi adlı kitabından. Dipnot Karacan Yayınları 1982. Kısa boyluların çoğu kapıdan geçerken başlarını vurmamak için eğilirler. La Bruya. Cemiyetin lokantası dolmuştu. Hemen hemen oturacak boş masa yok gibiydi. Gözlerim kıyıda köşede bir yer ararken bir ses duydum. Baktım geride bir masada Agah Kopuz ile Melih Ağabey oturmuşlar yemek yiyorlar. Dipnot, Aziz Nesin'in kitap üzerindeki notu Hıfzı Topuz. Selim, gelsene buraya. İlerledim, masalarındaki iki sandalyeden birine oturdum. Afiyet olsun. Mersi. Teşekkür ederiz, geç kalmışsın bugün. Melih Ağabey haklıydı. Ben genellikle saat 12 oldu mu yemeğimi yerdim. Benim bu alışkanlığımı çok iyi bilen gazetedeki arkadaşlar da bana takılmadan edemezlerdi. Bugün öyle oldu. Bizim Veli Nuri'ye uğramıştım. Öteden birinden konuşurken daldırmışız. Gene şu sizin yurt dışına çıkma tasarıları mı? Yahu sen iyiden iyiye taktın bu gitme işine kafana. Bu isteğini saygıyla karşılıyorum ama bunu bir saplantı haline getirmene de karşıyım. Para biriktireceğim diye gece gündüz çalışıp insanlıktan çıkıyorsun Selim. Veli Nuri ile oturup temcit pilavına döndürdüğünüz bu konuyu mu konuştunuz uzun uzun? Biraz öyle, biraz da. Biraz da ne? Öteden beriden konuştuk işte, başka ne olacak abi? Hadi bakalım öyle olsun. Bak biz tavuk köftesi yiyoruz, çok güzel olmuş değil mi Agah? İstersen sen de ye.
Hiç yememiştim, bir deneyeyim bakalım.
Gerçekten nefis yapmış yani usta, bakar mısınız?
Biraz ilerimizdeki garson Agah Kopuz'un uyarısıyla döndü, bize baktı. Elindeki işi bitirince geleceğini belirten bir işaret yaptı. Çok geçmeden elinde listeyle yanımıza sokuldu.
Emirleriniz efendim.
Bakın beyefendi bir tavuk köftesi istiyor.
Ah özür dilerim, biraz önce bitti tavuk köftesi. Başka bir şey versek, mesela Çerkez tavuğu da güzeldir.
Melih ağabey bana baktı, ben de listeye şöyle bir göz attım. Doğrusu bir şey bulamamıştım. Gene en iyisi garsonun önerisine uymaktı. Üstelik Çerkez tavuğunu da severdim. Peki tamam, bir Çerkez tavuğu lütfen, bir de salata.
Emredersiniz efendim.
Biz vodka içiyoruz Selim, sen de içer misin?
İçmeyeyim ağabey, öyle işim var ki. Şimdi ağzım değdi mi devam ederim. İçince de sarkarım, çalışamam.
Sen bilirsin Selim, peki bir biraya ne dersin?
Bir bira da içerim artık.
Şimdi oldu işte.
Agah'la Melih ağabey yarım bıraktıkları yemeklerini atıştırmaya koyulurken, garson benim Çerkez tavuğu ile salatamı ve biramı alıp gelmişti bile. Hep birlikte bardaklarımızı kaldırdık.
Merhaba.
Merhaba.
Merhaba.
Biramı içmiş, bıyıklarıma bulaşan köpükleri elimle siliyordum ki gözlerim ortalıkta gezinen Celal Sılay'a takıldı. O da biraz önce benim yaptığım gibi kendine boş bir masa arıyor olmalıydı. Ama yoktu, her taraf dolmuştu. Bir ara göz göze geldik. Celal Sılay başını çevirdi. Melih ağabey de onu görmüş, hemen seslendi.
Celal, Celal, bak burada yer var.
Celal Sılay döndü, bir an duraksadı. Sonra masamıza yaklaştı.
Merhaba Melih, nasılsın?
Sağ ol Celal, sen nasılsın?
Mersi, merhaba Agah, afiyet olsun.
Teşekkür ederim Celal'cim, nerelerdesin, görünmüyorsun.
Olmuyor.
Melih ağabey benim yanımdaki boş sandalyeyi gösterdi.
Yemek yiyeceksen burada boş yer var, otursana.
Celal Sılay önce sandalyeye sonra da bana baktı, ikizcikliydi. Benim yanıma oturmayı istemiyor, oturmamayı da kendine yediremiyordu. Sonunda sandalyeyi biraz çevirip sırtını bana dönerek oturdu. Masadaki yemek listesini alıp abartılı bir özenle incelemeye koyuldu. Melih ağabey gök gözlerini ona dikmiş hınzır hınzır bakıyordu.
Celal, siz bizim Selim'le tanışmıyor musunuz?
Tanışıyorduk elbette, hem de yıllardan beri. Lisede okurken bir yandan da ekmek paramı çıkarmaya çabaladığım günlerdi. Ülkü Yayın Evi'nde bir iş bulmuştum. Faruk Gürtunca'nın sahibi bulunduğu bu yayın evinde her hafta, her ay Çocuk Sesi, Okul, Sınıf dergileri gibi birçok dergi hazırlanıyordu. Atalay ile ben de oraya kapılanmıştık. Ahmet Mahir ağabey her haftayı yönetiyordu. Biz de onun yanında çalışıyorduk. Resimler, başlıklar, karikatürler, vinyetler çiziyor. Aldığımız 5-10 lirayla da yaşantımızı sürdürmeye çabalıyorduk.
Bize bu işi Ahmet Mahir sağladı. Hemen hemen her sorunumuzla da yakından ilgilendiği için onu çok seviyorduk. Atalay da ben de Ahmet Mahir'in bir dediğini iki ettirmemeye özen gösteriyorduk. O günlerde yayın evinde kısa boylu, tıknaz, başı dazlak denecek kadar saçsız, gözleri insana deli deli bakan, bağıra bağıra konuşup kavga eder gibi elini kolunu sallayan birisi görünmeye başladı. Arada bir Faruk Gürtunca'nın odasına giriyor, saatlerce orada kalıyordu. Gürtunca'nın odasından genellikle onun sesi duyulurdu kalın kalın, deli deli. Arada bir Ahmet Mahir'e de uğrar, güldürmeceler anlatır ve hemen ardından bağıra çağıra, olağanüstü sesler çıkararak kahkahalar atardı. Bir gün o gidince Ahmet Mahir'e bu garip yaratığın kim olduğunu sorduk. Ahmet ağabey gülümsedi.
Demek tanımıyorsunuz, adı Celal Sılay, şairdir. Gerçekten güzel şiirleri vardır. Bakmayın deli dolu hareketlerine, iyi yürekli insandır. Bir şiir kitabı hazırlamış, bastırmak istiyor. Bizim patronun gönlünü edip yayınlatmaya uğraşıyor. Bir daha gelişinde sizleri tanıtayım kendisine. Yalnız dikkat edin, sululuk filan etmeyin, pek şaka kaldırmaz. Bütün deli doluluğuna rağmen çok alıngandır. Dipnot, Aziz Nesin'in notu. Tam Celal.
Ben biliyordum Celal Sılay ismini, bazı şiirlerini okumuştum. Ağabeyimin beğendiği, dilinden düşürmediği bir ozandı. En sevdiği şiiri ise Rabbim ağaç eyle beni diye başlayanıydı. Benim de çok hoşuma giderdi bu şiir. Birden saygım arttı bu kısacık boylu, dazlak kafalı, gözleri deli deli bakan ozana. Doğrusu bir kişinin ozan olması, beğendiğim şiirler yazması yeter de artardı saygı duymam için. Çok geçmedi, yanılmıyorsam 2 gün kadar sonra Celal Sılay yine çıka geldi. Önce Faruk Bey'i aradı, bulamayınca Ahmet Mahir'e uğradı. Biraz konuştular öteden biriden. Sonra Ahmet ağabey beni tanıttı. Celal Sılay ismimi öğrenince ağabeyimi anımsamış olmalı ki ilgilendi.
Buranın kardeşisin demek sen. Hem okuyor hem çalışıyorsun ha. Yaşa be. Aferin doğrusu. Görüyor musun Ahmet Mahir? Hem çalışacak hem de okuyacak bu delikanlı. Sonra ne olacak? Ressam, yazar, gazeteci. Ne boksa işte, bizim gibi biri yani. Ondan sonra da eserini bastırabilmek için kapı kapı dolaşıp bir takım adamlara dal kabukluk yapmak zorunda kalacak. Ha? Değil mi ha?
Celal Sılay, genç bir arkadaşın moralini bozma canım.
Moral mi? Moral ne be?
Moral. Bak bak bak, lafa bak. Moral. Allah moralin belasını versin. Bu kelimeyi başımıza musallat edenlerin de belasını versin.
Ahmet Mahir, onun moralini ben bozmuyorum ki. İstesem de bozamam zaten.
Bu genç adamın moralini bu rezil, bu bok dünya bozuyor. Şu içinde yaşamak zorunda olduğumuz kepaze cemiyet var ya, hah işte, o bozuyor hepimizin moralini. Yalnız bozmakla da kalmıyor, canımıza okuyor, canımıza.
Kim bozuyor?
Cemiyet bozuyor.
Cemiyet.
Ha? Değil mi ha?
Ha, cemiyet dedim de aklıma geldi. Ben cemiyete gidiyorum. Belki biraz borç bulabilirim.
Günden güne alıştık Celal Sılay'a. Boyunun kısalığında bir canlılık, deli deli bakan gözlerinde bir dost özlemi, dazlak başında bir sevimlilik, kavga eder konuşmasında bir başka özellik bulur olduk. Üstelik her şeye, herkese kızı vermesinin aslında kendisine olan öfkesinden geldiğini de öğrendik. Günün birinde şiirleri basıldı. Hepimize imzalı birer kitap armağan etti. Sonra bir de baktık ki Celal Sılay yok. Paris'e gitmiş. Ne oldu ne olmadı, tıpkı Cahit Sıtkı, Sait Faik gibi o da pek uzun süre kalamadan Paris'te gittiği gibi ansızın dönüverdi bir gün.
Bir sabah ne görelim, yayın evinde karşımızda durmuyor mu? Üstelik durmuş basıyor kahkahayı. Makaraların biri bitip biri başlarken de anlatıyor anlatıyor.
Olmaz böyle şey, şu yaşıma geldim böylesini hiç görmedim. Yaradan yaratmış işte.
Simsiyah gözleriyle bir bakıyor adama, sanki yüzüne 1000 mumluk, 10.000 mumluk, 100.000 mumluk, 1.000.000 mumluk, 1.000.000.000 mumluk elektrik ışığı çevrilmiş sanıyorsun. Projektör gibi.
Kadın müthiş bir dişi. Biliyor dişiliğini, alabildiğini biliyor.
Anlıyor musun Ahmet Mahir? Kadın, kadınım diyor, dişi. Delirtir adamı, düpedüz çıldırtır. Girdi mi koynuna öldürür. Tam soluğun kesilirken de yeniden can verir sana.
O gün bir arkadaşın evindeyiz. Çöktüm kadının yanı başına. Allah kahretsin, yanına değil önüne, iki bacağının arasına oturdum. Başladım şiir okumaya. Birini bitirip diğerini okuyorum. Tek kelime Türkçe bilmiyor ama anlıyor beni. Beni değil, kadın şiiri anlıyor. Tuttum kolundan, aldım getirdim Saint Germain'deki ucuz, kötü, pis otelimin küçük, küçücük, cuk cuk cuk odasına çıkardım. Söyletmeden, yalvartmadan, nazlanmadan soyunmaya başladı. Allah'ım, önce bir kolu, sonra ikinci kolu, ardından memesi, sonra öbür memesi ve bacakları çıktı ortaya. Çıplak, çırılçıplak, iki kol, iki meme, me, me ve sonra küçük, zarif bir göbek, iki uzun, mevzun bacak. Göbeğin bitim yeriyle iki uzun ve de mevzun bacağın birleştiği yerde, Yaradan'ın yarattığı en güzel dişinin kadınlığı. Bana bakıyor, bakıyor. Hırr, Allah, Allah'ım, tuhaf gibi zıpladım yerimden. Bir anda soyundum. Kucakladım dişiyi, iki kol, iki meme, bir göbek, iki bacak ve bir çift projektör gibi göz kucağımda. Ellerimin arasında, göğsümün üstünde, kafamın içinde. Hırr, Allah, Allah'ım, yattık. İkimiz tektik birer birer, bir anda tek olduk. Ben ona geçtim, o bana. Hırr, önce karyol oynamaya başladı, sonra oda. Derken odanın bulunduğu kat sallandı, ardından otel. Sonra Saint Germain, sonra Paris sallandı. Baktım Fransa oynuyor yerinden. Oynayıp sallanıyor dünyayla birlikte. Yer yerinden oynayıp taş taş üstünde kalmayınca bitti. Durdum, durdu, durduk. Ve önce iki el, iki kol, iki meme, bir göbek, iki bacak, bir dişilik ve sonra bir çift projektör gibi göz çıktı, gitti, gitti. Ve benimle tek başıma kaldım, yapyalnız. 17-18 yaşlarımızın verdiği heyecanla gözlerimiz ve ağzımız bir karış açık hayranlıkla dinlemiştik bu öyküyü. Atalay'la birlikte kendimizden geçmiştik dinlerken. Gözleri projektörü andıran bir kadınla beraber Paris'te sallanmayı düşledik günlerce. Bir iki ay kadar sonra ne olduysa oldu, Ahmet Mahir Yayın Evi ile ilişkisini kesti. Biz de onunla birlikte ayrılmak istedik ama Ahmet ağabey bırakmadı. Kısa bir süre sonra da Faruk Gürtunca tuttu, Ahmet Mahir'in yerine Celal Sıla'yı getirdi. Biraz yadırgamıştık ama kendimizi buna alıştırmaya çabalıyorduk. Olan olmuştu bir kez. Artık Ahmet ağabeyimizin masasında Celal Sıla'yı oturuyor ve bize yapacağımız işleri o söylüyordu. Biz onu yadırgamıştık ya, o da bizi yadsıyordu sanırım. Tedirgindi, yerine alışamamıştı. Üstelik bizden kuşkulanıyordu. Oysa ona karşı saygıda kusur etmemeye özen gösteriyorduk. Öncelikle buna zorunlu sayıyorduk kendimizi. Ekmek paramızı yitirmeyi istemiyorduk elbette. Celal Sılay nedense bize karşı biraz da sertti, kırıcıydı, yakınlık göstermiyordu. Sanırım içten içe bizim Ahmet Mahir'e olan yakınlığımızı kıskanır gibiydi. Ya bize öyle geliyordu? Bir gün bana seslendi. Bak buraya. Buyur abi. Ne oldu ulan hikaye resimleri? Bana hikayeleri henüz vermediniz ki. Ne olmuş vermediysem? Canım ne zaman isterse o zaman veririm. Öyle ama ben de hikayeleri okumadan resim çizemem ki. Gel de al. Yerinden kalktı, odanın sol tarafındaki dolaba gitti. Çekmecelerden birini açtı, bir zarf çıkardı. İçinden hikaye çevirilerinden bir ikisini seçmeye çalışıyordu, isimlerine bakarak. Ben arkasında durmuş bekliyordum. Birden geriye döndü, yüzü kıpkırmızıydı. Öfkeden tir tir titriyordu. Ne üflüyorsun ulan kafama? Hoppala, bu nereden çıkmıştı şimdi? Adam akıllı, şaşırmıştım. Üstelik ne demek istediğini bile anlamış değildim. Elimde olmaksızın bel bel bakıyordu, sinirden kıpkırmızı kesilmiş yüzüne. Ne diktin gözlerini öyle? Korkutacak mısın beni? Kafama üflemenin sebebini soruyorum. Ne diyorsunuz abi, anlamadım. İnanın başınıza falan üflemiş değilim. Zaten nasıl üfleyebilirsin ki? Eşşol eşek. Ben senin ağzının ortasına sıçarım. Dilim tutulmuş, elim kolum bağlanmış sanki. Öyle duruyordum orada. Birden yüzüme bir tokat attı. Tam o sırada Atalay gelip beni çekti, dışarı çıkarmak istedi. Bilinçsiz bir direnişle çıkmadım. Bir iki adım atıp masama geldim. Ne yapacağımı bilmeden öyle beklemeye koyuldum. Anlatılmaz bir öfkeye kapılmıştım. Dudaklarım titriyor, gözlerim doluyordu. Kendimi tutmaya, ağlamamaya büyük bir çaba gösteriyordum. Bir süre öylece masama dayanmış durdum. Atalay bir kenara silmişti. O da ne yapacağını kestiremiyordu. Zaman geçtikçe aklım başıma geliyordu. Nasıl olur da bana küfredebilir, vurabilirdi? O güne dek yaşantım süresince hemen hemen hiç duymadığım bir iç tepkiyle yerimden doğruldum. Ağır ağır Celal Sıla'nın yanına gidip dikildim. ''Bana bak, sen kime eşşi ol eşek?'' dedin. ''Sana!'' ''Benim babam dünyanın en iyi insanıdır, biliyor musun? Ama şu suratına bakılırsa senin baban da, babanın babası da, onun babası da tıpkı senin gibi eşek olsalar gerek. Kuşkusuz senin 7 sülalen eşektir. Yani demek ki sen bir eşşi ol eşeksin. Hadi şimdi sıç bakalım, sıçabilirsen ağzıma.'' Bu kez şaşırmak sırası ondaydı ama çabuk toparlandı. Sözlerim biter bitmez yerinden fırladı. Ne var ki artık ben de hazırlıklıydım. Daha ayağa kalkmasıyla birlikte suratı budur deyip sağdan soldan 2 tokat birden patlattım. Boş bulunmuş 7 tokatlarla sendeleyi vermişti. O sırada aramızda Atalay peydahlandı. Bir beni bir Celal Sıla'yı tutmaya çalışıyordu. Küçücük yapısıyla Atalay ortamızda kalmıştı. Bense öfkemi alamamış bir 3. tokat daha atmıştım. Burnuna gelmişti anlaşılan. Hafiften kan sızmaya başladı. Elinin tersiyle burnunu sildi. Kanı görünce yüzü allak bullak oldu. ''Ulan ben senin ananı avradını!'' demeye kalmadı. Tuttuğum gibi havaya kaldırdım. Güçlü kuvvetli bir adamdı ama ben de 18 yaşındaydım. Üstelik gözüm iyice kararmıştı. Akı karayı görmüyordum artık. Gürültüyü duyan Faruk Bey odasından çıkmış yanımıza gelmişti. Odacı Bayram ile Atalay biri belimden biri boynumdan tutmuş çekiştirip duruyorlardı. Bense kollarımın üstünde çırpınan adamı pencereden aşağı atmaya çalışıyordum. Birden şangır şungur cam kırılıverdi. Bu sesle kendime gelir gibi oldum. Baktım yanı başımda Faruk Bey adeta yalvarıyor. ''Oğlum Selim, kendine gel yavrum. Ne yapıyorsun? Bırak, öldüreceksin adamcağızı. Bırak oğlum, o senin ağabeyin sayılır.'' Bir an duraksadım. Biraz utanmış, biraz da yorulmuştum. Bıraktım. Celal Sıla'nın 3. kat penceresinden aşağı yuvarlanmasına ramak kalmıştı. Ertesi gün yayın evine gidip gitmemekte ikircikliydim. Kuşkusuz işime son vereceklerdi. Sonunda ne olursa olsun deyip gidip odama çıktım. Baktım bizimki masasında oturuyor, ben de yerime geçtim. Bir süre karşılıklı hiç konuşmadan öylece oturduk. Sonra Celal Sıla'yı kalkıp yanıma geldi. Tüm sinirlerim yay gibi gerilmişti, tetikte bekledim. ''Bana bak Selim, dün kırılan camın parasını yarı yarıya ödeyeceğiz, bu bir. İkincisi ise şunu aklından çıkarma. İş başka, aramızdaki kavga başka, anlaşıldı mı? Şimdi otur işlerini yap.'' Önerisine uyup işime baktım. O gün öyle geçti, hiç konuşmadan. Sonraki günlerde de birbirimize karşı hep soğuk davrandık, buz gibi. Bir süre sonra ben askere gittim. Dönüşümde orada burada karşılaştığımız oldu. Ama ne o bana selam verdi ne de ben ona. Çocuksu bir inatla küskünlüğü sürdürüp gidiyorduk. Geçmişteki bu olayı Melih Cevdet biliyordu, anlatmıştı bana. Sanırım biraz da bu nedenle Sıla'yı masamıza çağırmıştı. Gene yanılmıyorsam gök gözlerini dikip hınzır hınzır Celal Sıla'ya bakması da bundandı. Ne yapması gerektiğini bir türlü kestiremeyen, ufak tefek adamı iyice sıkıştırdığını sezinleyen Melih ağabey sorusunu yineledi.
''Celal, sana sordum ya, siz Selim'le tanışmıyor musunuz?''
Arkasını bana dönerek oturan dazlak başlı adamın yüzü bir anda kıpkırmızı oldu. Sıkılıp bunaldığı besbelliydi. Birden dönüp eliyle beni göstererek top gibi gürledi. ''Bu beni dövdü.'' Melih ağabey kahkahalarla gülmeye başladı. Agah Kopuz da ona katılmıştı. Celal Sıla'yı biraz şaşkın, biraz kuşkulu, biraz da kırgın bizimkilere baktı.
''Yoksa biliyor muydunuz?'' ''Sen çok yaşa Celal Emi, çocuk gibisin be kardeşim. Yıllar önce olmuş geçmiş bir şey, üzerinde durmanın alemi var mı? Hadi el sıkışın da unutun artık.''
''Öldürüyordu beni.''
''Sen de anasına babasına sövmüşsün be birader.''
''Söverim tabii, kafama üflediydi benim.''
''Yahu sen gençmişsin, o da çocukmuş, olmuş işte.''
''Ne çocuğu be, kazık kadar adamdı. Bana bak, sen kaç yaşındasın ulan?''
Gülmeye başladım. ''Abi, o zaman 17-18 yaşındaydım.''
''Az mı?''
Celal Sıla'y boşalmış, rahatlamış gibiydi. Üstelik biraz da utangaç bir görünüm kazanmıştı yüzü. Bu anlamsız küskünlüğü sürdürmenin hiç gereği yoktu. Elimi uzattım içtenlikle. ''Bağışla Celal abi, biliyorsun çocuk gibiydik o zamanlar.''
''Burnumu dağıtıp beni 3. kat penceresine atmaya çalışan bir çocuk. Neyse, biz sözde büyüktük ama yaşımıza uygun davranmasını bilmiyorduk ki.
El sıkıştık. Not: Celal Sılay, Varlık, Şubat 1975. Sabahattin Kudret'in yazısı. Beşinci ayrımın sonu. Sayfa 61.